Ayrım 20.
D. Söz konusu medeni bilgiler ders kitabında laiklik şöyle tanımlanır. Türk Cumhuriyeti'nin resmi dini yoktur. Devlet idaresinde bütün kanunlar, nizamlar bilimin çağdaş medeniyete sağladığı esas ve şekillere, dünya ihtiyaçlarına göre yapılır ve uygulanır. Din anlayışı vicdani olduğundan, Cumhuriyet din fikirlerini devlet ve dünya işlerinden ve siyasetten ayrı tutmayı, milletimizin çağdaş ilerlemesinde başlıca başarı etkeni görür. Medeni Bilgiler 1932 basımı S56. E. Atatürk 1 Kasım 1937 günü yılda bir yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açılış gibi önemli konuşmasında aynen şunları söylüyordu. Dünyaca bilinmektedir ki bizim devlet idaresindeki ana programımız Cumhuriyet Halk Partisi programıdır. Bunun kapsadığı siyasetler, irade ve siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlardır. Fakat bu prensipler gökten indirildiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutulmamalıdır. Biz ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz. Atatürk'ün söylev ve demeçleri S405. F. Bir takım şeyhlerin, dedelerin, seyitlerin, çelebilerin, babaların, emirlerin arkasından sürüklenen ve alın yazılarını ve canlarını falcıların, büyücülerin, üfürükçülerin, muskacıların ellerine bırakan insanlardan meydana gelmiş bir toplulukla çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılamaz. Atatürk Nutku Cilt 2 6. Bası S655. G. İnsanların ruhun selameti için yakıldıklarını biliyoruz. Herhalde bunu yapan Engizisyon papazları hüsnü niyetlerinden ve iyi iş yaptıklarından bahsederlerdi. Belki de cidden bu sözlerinde samimiydiler. Fakat bir ahmaklığı yahut bir hiyaneti iyi bir iş kalıbına uydurmak güç değildir. En nihayet bu bir isim değiştirmek meselesidir. Unutulmamalıdır ki bazı insanlar istikbali mazinin arasından görmekte ısrarlıydılar. Bunlar alakamızı kestiğimiz ananelere karşı behemahal sadakatin iadesini isterler. Bu gibi insanlar kendi itikat ettiği gibi itikat etmeyen kimseleri istedikleri gibi ezemezlerse kendilerini cenderede hissederler. Atatürk'ün bu konuşması için bakınız Doğu Perinçek Anayasa ve Partiler Rejimi 3. Bası sayfa 1. H. Cumhuriyetimizin nitelikleri arasında yer alan Atatürk Milliyetçiliği 17 Haziran 1997 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada ettiği yemine sadık bir milletvekili Profesör Doktor Halil Cin tarafından içeriğine uygun şekilde şöyle dile getiriliyor. Dünyada her devletin vatandaşı devletinin adını teşkil eden ad ve kimlikle anılır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türk'tür. Bu kimlik tarihin en şerefli kimliğidir. Hayatımın en büyük serveti ve övüncü Türklüğümdür. Ne mutlu Türk'üm diyene diyen Atatürk'ün büyük cumhuriyetinde Türk kimliğini reddeden, yerine İslam kimliğini, ümmetten olmayı yeğleyenlerin cumhuriyete karşı yürüttükleri açık ve gizli mücadele milletimizi derinden üzmektedir. Kendi kimliğini hürmet etmeyenleri başka milletler de saymaz sözü, tarihi, siyasi ve sosyolojik bir gerçeğin ifadesidir. Osmanlı Devleti, Türk kimliği yerine Osmanlılığı tercih edince çökmüş, gerçek kimliği olan Türklüğe dönünce harabe haline dönüşmüş bir imparatorluktan yepyeni, güçlü, dinamik bir Türk devleti ortaya çıkmıştır. 1000 yıldan beri birlikte yaşayan Anadolu halkı Türk milletini oluşturmuştur. Türk kimliğinin esası etnik unsur değil, ortak tarih, ortak kültür, ortak ülkü ve hukuk birliğidir. 1924, 1961 ve 1982 anayasaları Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesi Türk saymıştır. Din, mezhep, ırk farkı gözetmemiştir. Kendini Türk sayan herkes Türktür. I. Profesör Doktor Suna Kili adı geçen eserinde sayfa 272 şöyle diyor. Atatürkçü ideoloji ulusal devleti benimser ve ulusal devletin amaçlarına yasallık kazandırmayı amaçlar. İslam siyasal içerikli ve amaçlı bir din olarak kendi üstünde ve denetim dışında bir siyasal yapıyı kabul etmez. Egemenliğin halka, ulusa ait olduğunu savunan Atatürkçü görüş ile gerçek yasal otoritenin, Tanrı istencini yansıtan otorite olduğunu sağlayan İslamcı görüş çelişkili durumdadır. Atatürkçülükte laik cumhuriyetin otoritesi yasaldır. İslam cemaati ümmeti temel alarak görür. Atatürkçü görüş ise ulusa, ulus egemenliğine dayanır. İslamcı düşünce dinsel devlet otoritesine boyun eğilmesini ister. Atatürkçü görüşse kaynağını ulus egemenliğinden alan laik cumhuriyet otoritesini yasal sayar. İslamcı düşün dinsel birlik üzerinde durur. Atatürkçü görüş ulusal birliği vurgular. Esas hakkında mütalaamızın bu bölümünü yine Atatürk'ün sözleriyle tanımlamak istiyorum. Efendiler, yeryüzünde 300 milyonu mütecaviz İslam vardır. Bunlar ana baba, hoca terbiyesiyle terbiye ve ahlak almaktadırlar. Fakat maalesef hakikat şudur ki, bütün bu milyonlarca insan kitleleri şunun veya bunun esareti ve zillet zincirleri altındadır. Aldıkları manevi terbiye ve ahlak onlara bu esaret zincirini kırabilecek meziyeti, insaniyeti vermemiştir, veremiyor. Çünkü terbiye hedefleri milli değildir. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri Cilt 2 sayfa 198. 4. Demokrasilerde siyasi parti kapatılamaz görüşü doğru değildir. Klasik demokrasi teorisyenlerinden Mayo, demokrasinin korunması için siyasi parti çalışmalarının anayasal sınırı aşmaması gerektiğini ileri sürüyor. Henry B. Mayo, Demokratik Teoriye Giriş, S-127. İkinci Dünya Savaşı öncesi olayları göstermiştir ki, faşist karakterli partiler, liberalizmin geleneksel özgürlük anlayışından yararlanarak, planlı saldırılarla demokratik kurumları sistemli bir şekilde tahrip etmiş ve demokrasiyi yıkmışlardır. Kaynağını ve gücünü toplumun ilerlemesine karşı direnen hakim sınıflarda bulan bu saldırıların ceza kanunlarıyla önlenemeyeceği bütün bu tecrübeler sonucunda anlaşılmıştır. Liberal anlayış, devlet düzeninin ancak bireysel bir eylemle tehlikeye düşürülebileceğini tasavvur etmiş ve bu eylemlerle mücadele için ceza kanunlarını yeterli saymıştır. Ceza kanunlarındaki devlet aleyhine işlenen cürümlerle ilgili bölümler bu görüşün eseridir. Bir siyasi grubun demokratik düzeni yıkma faaliyetinde ise durum değişiktir. Bu faaliyetler sonucunda düzen yıkıldıktan sonra artık cezalandırma imkanı kalmamaktadır. Bütün bu gerçekler karşısında bazı ülkelerde klasik liberal demokraside eski tevekkülü terk eden bir dönüş olmuş ve Lowenstein'ın da ateşe ateşle mukabele şeklinde ifade ettiği üzere demokraside mücadeleci bir eğilim baş göstermiştir. Profesör Doktor Münci Kapani, Freedom to Destroy Freedom, Hirsche Armağan, S-266. Mücadeleci demokrasi eğiliminin etkisiyle 1930'lu yıllarından itibaren demokratik düzeni ve devletin bağımsızlığıyla bütünlüğünü tehdit eden siyasi kuruluşlara engel olmak için bazı önlemler alınmaya başlanmıştır. Toplumun türdeş bir bünyeye sahip olmadığı ülkelerde din ve ırk bakımından bölücü partilerin, devletin ve onun topluluk unsurunun bütünlüğünü tehlikeye sokan yöntemlerle mücadele etmeleri nedeniyle kurulmalarına ve yabancı devletleri iltihaklarına engel olmak için alınan önlemler bu türdendir. Arif Payaslıoğlu, Siyasi Partiler, S-110. İtalyan Anayasası'nın 49. maddesi, parti faaliyetlerinin demokrasi ilkelerine uygun olması gerektiğini hükme bağlamıştır. Ayrıca geçici hükümlerin 12. maddesiyle faşist parti kapatılmış ve tekrar kurulması yasaklanmıştır. Aynı maddenin ikinci fıkrası ise kanun koyucuya anayasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yılı aşmamak üzere faşist partisinin sorumlu liderlerinin seçme ve seçilme haklarını geçici olarak kayıtlayabilmek imkanını vermektedir. 1949 Federal Almanya Anayasası, mücadeleci demokrasi tipini yeğlemede İtalyan Anayasası'ndan daha cesur bir düzenleme getirmiştir. Federal Almanya Anayasası'nın 21. madde 2. fıkrasına göre herhangi bir siyasi partinin gayesi ve taraftarlarının davranışıyla özgür demokratik düzeni kayıtlamayı veya ortadan kaldırmayı veya federal cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmeyi amaç edinmesi o partinin kapatılmasını gerektirir. Almanya'da bu hüküm 3 defa uygulanmış ve Federal Almanya Mahkemesi 23 Ekim 1952 tarihinde Sosyalist Reich Partisi'nin 17 Ağustos 1956 tarihinde de Almanya Komünist Partisi'nin kapatılmasını hükmetmiştir. Önemi dolayısıyla Federal Almanya Anayasa Mahkemesi'nin bu partileri kapatma kararlarının gerekçelerini özet halinde belirteceğiz. Federal Almanya Anayasa Mahkemesi, neofaşist SRP'nin kapatılması gerekçesini aşağıdaki noktalarda toplamıştır. A. SRP taraftarlarının davranışlarında da görüldüğü gibi, insan hakları esasına, özellikle insan onuruna, kişiliği özgürce geliştirme hakkına, yasa önünde eşitlik ilkesine saygı göstermemiştir. Yahudi düşmanlığının yeniden diriltilmesine çalışmıştır. B. SRP, Federal Cumhuriyeti içindeki siyasal partilerle mücadele etmiştir. Ancak bu mücadele bir program ve fikir mücadelesi olmayıp, diğer partileri politik hayatın dışına atma mücadelesidir, özgür demokratik düzenin çok partili sistemiyle mücadeledir. C. SRP yukarıdan aşağıya doğru Führer prensibinin ruhuna uygun örgütlenmiştir. Aşağı kademelerdeki seçimlerin merkez organlarının onayına tabi tutulması, toptan ihraçlar ve genel başkanın parti meclisini istediği üyeyi çağırması bunu göstermektedir. D. SRP programı, dünya görüşü ve genel üslubu bakımından NSDAP, Nazi Partisi'ne benzemektedir. Demokrasinin söz edilmekten kaçınılmıştır. Programda Almanya hegemonyasında büyük alan, Grasraum ve Alman Reichı gibi komşu devletlere karşı saldırgan bir tutumu gerektirecek fikirlere rastlanmaktadır. Yan kuruluşları ve propaganda araçları NSDAP'deki gibidir. SRP eski Nazileri bünyesinde toplamaya gayret etmiştir. Hükümet organlarını yıpratmak, politikacıları aşağılamak suretiyle rejimi zayıflatmak ve yıkmak amacını gütmüştür. Federal Almanya Anayasa Mahkemesi'nin Almanya Komünist Partisi'ni KPD'de kapatma nedenleri ise şunlardır. A. KPD'nin hedefi proleter ihtilali ve diktatörlüğü yoluyla sosyalist komünist toplum düzenini kurmaktır. Proletarya diktatörlüğü özgür demokratik düzenle bağdaşmaz. B. Marksist-Leninist Mücadele Partisi olarak KPD, genel faaliyet açısından özgür demokratik düzene ve onun temel ilkelerine karşı davranmıştır. C. KPD, Almanya'nın tekrar birleşmesi amacını özgür demokratik düzeni yıkmak için menzil atı olarak anlamış ve sömürmüştür. Böylece Federal Cumhuriyet'in varlığını tehlikeye düşürmeye çalışmıştır. D. KPD'nin genel olarak mücadele üslubu, özgür düzeni gözden düşürmek ve aşağılamaktır. Yukarıda kısaca belirtilen gerekçeyle Federal Anayasa Mahkemesi, Sosyalist Reich Partisi'nin ve Komünist Partisi'nin anayasaya aykırılıkları dolayısıyla kapatılmalarına, bu partiler yerine örgüt kurmanın veya var olan bir örgütü kapatılan parti yerine geçecek şeklinde devam ettirmenin yasak olduğuna, bu partilerin üyesi olan Federal Meclis veya Federe Meclisler üyelerinin milletvekillerinin düşmesine, kapatılan siyasi partilerin mallarının hazineye aktarılmasına hükmetmiştir. Kararlar için bakınız Doğu Perinçek, Anayasa ve Siyasi Partiler Rejimi S197-200. Yine Federal Almanya yakın bir geçmişte Hürriyetçi İşçi Partisi'ni kapatmıştır. Yakın tarihin incelenmesi bize gösteriyor ki herhangi bir demokratik ülkede anayasa dışı eğilimleri olan dinci, mezhepçi, bölücü, faşist ve komünist partiler geniş taban buldukları zaman o ülkelerde kanlı olaylar olmuş, pek çok ülkede demokratik düzeni yaşatmamıştır. İspanya, Almanya, İtalya, Cezayir, İrlanda'da çok uzak olmayan bir geçmişte yaşanan olayları hatırlamak dahi bu gerçeğin anlaşılmasına yeterlidir sanıyoruz. Dikkat edilecek olursa, söz konusu ülkelerde anayasa dışı eğilimleri olan bir tek parti dahi demokratik düzeni işleyemez hale getirmeye yetmiştir. Bizde ise hem dinci, hem bölücü, hem faşist eğilimli ve hem de mezhepçi partilerin geniş taban bulabileceği anlaşılmaktadır. Böyle bir ülkede gerçekten demokrat kişi ve kurumların tüm partilerin anayasaya uygun şekilde faaliyet göstermeleri için çaba harcamaları, gerektiğinde bu çeşit partilerin kapatılmasına karar verilmesinde zorunluluk bulunmaktadır. Uluslararası hukuki metinlerde siyasi partiler hakkında özel hükümler bulunmamaktadır. Bununla birlikte iç hukuktaki mücadeleci demokrasi eğiliminin izlerine bu alanda rastlanmaktadır. Siyasi partiler, dernek olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesinin koruması altındadırlar. Sözleşmenin 17. maddesi ise, herhangi bir topluluğun sözleşmedeki temel haklara dayanarak, bu hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak amacını güden bir faaliyet ve harekette bulunmasına engeldir. Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu, kapatılan Almanya Komünist Partisi'nin Federal Almanya Hükümeti aleyhindeki şikayetini bu maddeye dayanarak reddetmiştir. Federal Anayasa Mahkemesi'nin 17-8-1956 tarihli kararıyla feshedilen Komünist Partisi, 11-12-1957 tarihinde sözleşmenin 25. maddesine dayanarak Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'na başvurmuştur. Başvuruda KPD'nin kapatılmasıyla sözleşmede güvence altına alınmış düşünce özgürlüğü madde 9, düşünceyi açıklama özgürlüğü madde 10 ve dernek özgürlüğü madde 11 zedelediği ileri sürülüyordu. Komisyon 27.1957 tarihli kararıyla KPD'nin Federal Almanya Hükümeti aleyhine yaptığı başvuruyu sözleşmenin 17. madde 2. fıkrasına dayanarak dinlememiştir. Komisyonun gerekçesi şöyle özetlenebilir. KPD'nin federal Almanya'da iktidarı yasal yollarla ele geçirmeye çalışması geleneksel amacından vazgeçtiği anlamına gelmez. Proletarya diktası partinin kendi açıklamalarına göre esas siyasi amaçtır. Bir dikta rejiminin kurulması insan hakları sözleşmesinin temel hükümleriyle bağdaşamaz. Çünkü dikta sözleşmede güvence altına alınmış birçok hak ve özgürlükleri ortadan kaldırır. Sözleşmenin 17. maddesine göre sözleşmedeki hiçbir hüküm hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya veya kayıtlamaya yönelen bir çalışmaya girişmek hakkını vermez. Bir yazara göre komisyon kararına dayanak olan sözleşmenin 17. maddesi, pratikte Almanya Anayasası madde 21 fıkra 2 ile aynı amaca yönelmiştir. Temel hak ve özgürlüklere dayanarak onları kolayca yok etmek için iktidarı ele geçirmeye çalışan totaliter gruplara engel olmak. Goldsong sayfa 1349. Anayasa dışı eğilimleri olan partilere kendilerini geliştirmeleri, yoğun bir propaganda ve eğitim faaliyetiyle taraftarlarını anayasaya karşı bir savaşçı olarak yetiştirmeleri imkanını tanımak, aslında özgür düzeni, liberal demokrasinin biçimsel ilkelerine kurban etmekten başka bir anlama gelmez. Kökleşmiş demokrasi geleneği olan ve emelleri anayasa dışı bir düzen kurmak olmayan siyasi partilere sahip ülkelerde elbette ki siyasi partiler kapatılmaz. Anayasa dışı eğilimler taban bulmaya başlayınca Amerika Birleşik Devletleri'nde olanları Siyasi Müesseseler ve Anayasa Hukuku 3. Bası adlı eserinde Profesör Doktor Tarık Zafer Tuna'ya şöyle özetliyor. 19. yüzyıl ortalarına değin iktidarla muhalefet ortak bir toplum felsefesi üzerinde anlaşmıştılar. Sosyalist partilerin ortaya çıkışı oyun kurallarını bozmuştur. Çünkü bu partiler iktidara geldikleri zaman değişik bir toplum düzenini gerçekleştirmek isteyeceklerdir. İktidar değişimlerinde yeni iktidarlar eski düzeni bulamayacaklardır. Profesör Doktor Harold Lasky, Le Gouvernement Parlementaire Anglais, S40. Bu gözlemi devam ettirelim. Özellikle aşırı sağ ve aşırı sol partiler, iktidara demokratik yolla da geçmiş olsalar, ideolojileri gereğince demokratik düzeni ortadan kaldırma yoluna gideceklerdir. Hitler seçimle iktidara gelmiş, çoğunluğun kendisine verdiği oylardan totaliter diktasını ilan etme sonucunu çıkarmıştır. Sosyalist blok içindeki memleketlerde iktidarı ele geçiren komünist partiler aynı yolda yürüyerek proletarya diktatörlüğünü kurmuşlardır. Demokrasi zor bir sorunla karşılaşıyor. Doğrudan doğruya demokratik düzeni ortadan kaldıracak siyasi partilerin kurulmasına izin verip vermemek. Sınırlı çok partili sistem, çok partili rejimin bir çeşidi olarak böylece ortaya çıkmıştır. Aşırı partilerin kurulmasını yasaklama bakımından iki sistem vardır. Bu partilerin kanun dışı sayılması ya da ağır kayıtlarla bağlanması. Aşırı partilerin ağır kayıtlara bağlanması sisteminin örneğini Amerika Birleşik Devletleri'nde görmekteyiz. Avrupa'daki ideolojiler çatışması, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce ve savaş boyunca Amerikan toplumuna da geçmiş ve devlet çözülmesi hali dikkat ve incelik isteyen sorunlarla karşılaşmıştır. Meseleler önce kamu hürriyetleri alanında ortaya çıkmışlardır. Daha sonra hükümeti zor ve şiddet yoluyla yıkmak isteyen aşırı akımlar şeklinde görülmüşlerdir. Bunlar faşist ve komünist akımlar ve vücut verdikleri gruplaşmalardır. Üçüncü bir aşamada faşizm arka planda kalmış ve tedbirlerin hedefi komünist akım olmuştur. Bu gelişme karşısında yürütme ve yasama toplumu koruyucu tedbirler üzerinde durmuşlardır. Federal Yüksek Mahkeme kamu hürriyetleri alanının bekçisi kalarak açık ve halen var olan bir tehlike ölçüsüne dayanmıştır.